Ayrım 31.
Buradan şu sonuç çıkıyor. MİT Türkiye'deki CIA ajanlarının telefonlarını dinliyor. Telefonlarının dinlendiğini hem CIA ajanı hem de Turan Çağlar biliyor ki takma isim kullanıyorlar. Sonra da CIA ajanıyla Turan Çağlar adım adım izleniyor ve yakalanıyorlar. Ne acı. CIA Türkiye gibi bölgesel açıdan oldukça stratejik bir konumda bulunan bir yere çaylak ajanlarını gönderiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri içinde ihtilal girişimlerinde önemli görevler alan bir kurmay subay bu kadar basit bir istihbari operasyon sonucu yakalanıveriyor. Her neyse, Nuri Gündeş röportajına devam edelim. Casusluk suçlamasına önce de Turan Çağlar'ın defalarca kaçırıldığı, sorgulandığı, hatta dövüldüğü söyleniyor. Kötü muamele hiç yapılmamıştır. Kaçırıldığını iddia ettiği süreçte kontr-espiyonaj zanlısı olduğu süreç farklıdır. Mektup, batılı bir ülke adına haber derleme suçuyla sorgulanıp yargılanmasına başlandığı süreçle ilgilidir. Aydınlık'taki yazı dizisi sırasında ne oldu? Bu MİT'i ve orduyu hedef alan bir yazı dizisiydi. Kişisel kanaatime göre güçlü bir batılı gizli servisin 12 Mart döneminde görev alan kişileri hedef alarak alt ve üst kademe arasına nifak sokma girişimiydi. Aydınlık'la ilişkisi tespit edilmiştir. Bana bir mektup yazmış ve hiçbir ilgisinin olmadığını söylemiştir. Sözüne itibar edilip hakkında işlem yapılmamıştır. Çağlar'ın gazete kapısında adamlarınızca yakalanıp Belgrad ormanında dövüldükten sonra yanınıza getirildiği söyleniyor. 15 Ağustos 1978'de gazetede ismimin çıkacağını haber aldım. Ayrıntılarını hatırlamıyorum. Çağlar'ı getirdiler. Kendisine bahsedilen dönemde yurt dışında görevli olduğumu hatırlattım. Neden beni sorumlu tuttuğunu sordum. İhtiyarlık dedi. Yanımdan aradı. Yanlışlık olmuş. Nuri Bey o dönemde yurt dışındaymış dedi. Baskıya girildiğini söylemişler. Eyvah dedi gitti. Bir daha da görmedik. Kontrespiyonaj olayı nasıl ortaya çıktı? Askeri sırların bir batılı servis mensubuna İstanbul'da verilmesi olayıdır. Suçüstü alışveriş anında yakalanmıştır. Sorgusunda her şeyi biz sormadan anlattı. Her şeyimizi biliyorlar. Bunu da bilseler ne olur diye yaklaşıyordu konuya. Ailesi soruşturma için evden alınıp götürüldüğünü söylüyor. Siz suçüstü yakalandı diyorsunuz. Sabahattin Savaşman olayında suçüstü vakasının tüm ayrıntıları, satılan belgenin niteliği biliniyor. Çağlar olayında ise meçhul. Biz bunları açıklama yetkisine sahip değildik. Ankara ne düşündü bilemiyorum. Ailesi İstanbul'daki sorgu döneminde telefonla konuştuklarında, yüz yüze görüştüklerinde Çağlar'ın endişeli olmadığını, normal davrandığını söylüyor. Ankara'ya gönderildiğinde ise bir komployla karşı karşıya olduğunu, hatta öldürüleceğini söylemiş. Ona televizyonlu özel bir oda verdik. Başına bir şey gelmesin diye doktor gözetiminde tuttuk. Her akşam doktorla videoya kaydettik. Kalp hastasıydı. İlacını almasını bile hatırlatıyorduk. İstanbul'daki sorgusu bittiğinde Şenkal Atasagun evine götürüp ailesiyle görüştürmeyi düşündü. Ailesini MİT'e çağırmaya karar verdik. Mavi odamızda buluşup hasret giderdiler. Sorgu odasına sadece bir kez son gün girdim. Amerikalılara yazdığı mektubu hatırlatıp onun söylediği gibi oyunu kurallarına göre oynamamız gerektiğini, onun kaybedip bizim kazandığımızı söyledim. Ayrılırken yanaklarından öptüm. Sonra yargılanmak üzere Ankara'ya gönderdik. İstanbul'da şikayeti olan adam Ankara'dan bu mektubu yazmaz. Nuri Gündeş 15 yıl sonra Turan Çağlar'ın Mamak Askeri Cezaevinden kendisine yazdığı mektubu medyaya verdi. Mektubun yazılış tarihi 17 Nisan 1983. Aziz kardeşim Gündeş diye başlayan mektup şöyle devam ediyordu. Sana bu mektubu 16 Mart 1983 tarihine kadar olanlara bir çizik atarak yazıyorum. Sizde, hatta şeref misafiri olarak değerlendirebileceğim kaldığım 15 gün içinde, en başta sağlığımı düşünerek yaptığınız ikram kadar her türlü hüsnü kabulü candan ve minnet dolu teşekkürlerimle mukabele etmek isterim. Sözlerimde katiyen bir dal kavukluk veya Osmanlı murailiği olamaz. Ama MİT'e bu elemanlar yetkili olarak 20 sene evvel gelselerdi, Türkiye'de ne 12 Mart ve ne de 12 Eylül olurdu. İsimlerini bilmediğim için sorgumu yaparken benim sevgi ve saygımı kazanan iki değerli arkadaşıma veda mektubumu yazmak isterdim. Hepinizin gözlerinden öperim. Milyonda bir dahi muğberliğim yoktur. Bunu bilhassa bilmenizi isterim. İmza Turan Çağlar, Mamak Askeri Tutuk Evi, B Blok Subay Koğuşu, Ankara. Nuri Gündeş'in kişiliği konusunda ipuçları bulunan röportaja devam edelim. 17 Nisan 1983 tarihini taşıyan bir mektubu neden bugün açıklıyorsunuz? İçeriği açısından bugünkü koşullara uygun bulduğum için, Çağlar mektupta İstanbul'da MİT'te sorguda bulunduğu günlerde şeref misafiri muamelesi gördüğünü, sağlığına özen gösterildiğini belirtiyor. Tarafımdan sorgu için görevlendirilen iki kontr-espiyonaj uzmanı hakkında bu elemanlar yetkili olarak yönetime gelseydi ne 12 Mart ne de 12 Eylül olurdu. İsimlerini bilmediğim sorgum sırasında sevgimi ve saygımı kazanan bu iki değerli arkadaşıma da veda mektubu yazmak isterdim diyor. Bu iki kişiden biri bugün MİT müsteşarı olan Sayın Şenkal Atasagun'dur. Diğeri ise 52 yaşında yaş sınırından emekliye sevk edilmiştir. Zanlı da olsa çağlar niteliklerine sahip bir insanın değerlendirmesi önemlidir. Yani teşkilat içinden yetişmiş Şenkal Atasagun gibi bir kişinin MİT'in başına geçmesi bir şanstır. Şans iyi değerlendirilmeli. Dipnot, 12 Şubat 1998 tarihinde MİT müsteşarlığına atanan Şenkal Atasagun, Fransa ekolindendi. Galatasaray Lisesi'ni bitirip 2 yıl Fransa'da kaldıktan sonra dönüp Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi ve 1967 yılında MİT'e girdi. Girmesinde babası emekli general Şahabettin Atasagun'un katkısı vardı. Fuat Doğu ve Hiram Abbas ekolindendi. İstihbaratçılığı çömezlikten getir götüründen başlayarak öğrenecekti. Hiram Abbas'ın yanında aktüel flash sayı 346-1998 uzun yıllar kontrespiyonaj bölümünde Sovyetler masasına baktı. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı Brüksel'de dış görevden geldikten sonra 1994-1997 operasyonel daire başkanlığını yaptı. Londra'ya kızak göreve gönderildi, sonra MİT müsteşarlığı koltuğuna oturdu. Not: MİT'in önemli isimleri nedense hep Fransa ekolünden. Şenkal Atasagun'dan önce 9 Kasım 1992, 11 Şubat 1998 tarihleri arasında MİT koltuğunda oturan Sönmez Köksal'da Hiram Abbas gibi Saint-Joseph mezunuydu. Nuri Gündeş de Anadolu gibi Fransızca konuşuyordu. Şansın iyi değerlendirilmeyeceği yolunda endişelere mi sahipsiniz? Evet, göreve yeni gelmiş birinin icraatını beklemeden değerlendirmeler yapılıyor. Fikri Sağlar MİT'in lağvedilmesini istiyor. Personel daire başkanlığı dahil üst seviyede birçok görev ifa ettiğim için biliyorum. MİT personeli böyle yaklaşımlardan rencide olur, çalışma arzuları körelir. Bir parlamenterin MİT lağvedilmeli görüşü neden sizi böyle bir mektubu açıklamaya zorladı? Nedenini biraz önce söyledim. Ayrıca Şenkal Atasagun'la birlikte sorgu yapan diğer elemanımız yaş sınırı nedeniyle emekli olmuştu. 52 yaşında emeklilik zorunluluğu bir gizli serviste olmamalı. İstihbaratçı şarap gibi eskidikçe değerlenir. İstihbaratçılık usta-çırak ilişkisiyle öğrenilir. Ustayı emekli edip genç yetiştiremezsiniz. Kaydırma gerekiyorsa yaş haddi kararnamesi yerine 2937 sayılı kanunun 19. maddesince başka bir birime atanabilirler. Başbakan danışmanlığım döneminde yaş haddi taslağı incelemem için verildi. Doğru olmadığını belirttim. Bu ve benzeri konulardaki görüşlerim dikkate alınmadı. Ben de istifa ettim. Özetle Nuri Gündeş bu mektubu medyaya vererek önce MİT müsteşarı Şenkal Atasagun'un imajını güçlendiriyor. Ardından da yaşın önemli olmadığını, her türlü göreve hazır olduğunu ima ediyor. Bunun için de yıllar önce vefat etmiş emekli bir kurmay subayın özel mektubunu kullanmaktan da rahatsızlık duymuyor. Bu ne meslek hırsı, anlaşılır gibi değil. Emekli kurmay albay Turan Çağlar, Amerikalılara bilgi satarken yakalandığı günlerde Turgut Özal kuracağı siyasi parti için nabız yoklamak amacıyla Amerika'ya gitti. Endişeliydi. Milli Güvenlik Konseyi'nin parti kurmasına izin verip vermeyeceğini tahmin edemiyordu. Katıldığı Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi'ndeki CSIS toplantıda ilginç konuklar vardı. Çoğu Türkiye'de büyükelçilik yapmış CIA'nın önemli isimleri. Robert Comer, George McGee, Parker Hart, William McComber ve CIA eski başkanı William Colby. Ulusal Güvenlik Konseyi'nden de isimler vardı. Geoffrey Kemp, Dennis Blair, James Rentschler, ABD Dışişleri Türk Masası'ndan Larry Benedict ve Ed Dillery, Pentagon adına ise Yarbay Ken Hamilton ve Dwight Beach katılmıştı. Dipnot: Yılmaz Polat, Washington Entrikaları, Milliyet Yayınları 1999, sayfa 47-48. Washington, New York, Houston arasında mekik dokuyan Özal, Dünya Bankası ve IMF yetkilileriyle de görüşmelerde bulundu. Döndü, partisini kurdu, Anavatan Partisi veto yemedi. İsmet İnönü'nün oğlu Erdal İnönü'nün veto edildiği sıkı bir elemeden nasıl olduysa kurtuluvermişti. Emekli Kor General Nevzat Bölügiray, MİT'ten emekli olan general arkadaşına Eylül 1992 tarihinde soruyor. MİT yalnız solcular hakkında mı rapor verir? Bakın, Sayın Evren konuşmalarında ve anılarında Özal'ın Nakşibendi tarikatından olduğunu bilseydim kesinlikle seçimlere girmesine izin vermezdim diyor. MİT'ten gönderilen Sayın Erdal İnönü'ye ilgili veto edilmesine neden olan raporu gördüm. Ama Sayın Özal hakkında bir belge göremedim. Özal'ın irtica ile ilişkilerini o zaman Sayın Evren'e bildirmediniz mi? MİT'ten emekli general, nasıl olur, ben Özal hakkında da bilgi verdiğimizi anımsıyorum. Özal'ın Nakşibendi tarikatı ve irtica ile ilişkilerini anlatan 15 sayfalık bir raporu Milli Güvenlik Konseyi'ne gönderdik diye yanıtlıyordu meslektaşının sorusunu. Nevzat Bölügiray, Doruk'taki irtica, Tekin Yayınları 1994, sayfa 27-28. Veto edilmemesinde vetoların açıklanacağı tarihten bir gün önce 22 Haziran 1983 tarihinde Türkiye'ye gelerek Kenan Evren'le görüşen ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'ın bir etkisi var mıydı? Genelkurmay'da özel bir toplantı. Türkiye yeşil tonlu yeni elbisesini giymeye hazırlanıyordu. 27 Mayıs Anayasası Türkiye'ye bol gelmişti. Öyle deniyordu. Yeni anayasa %91.3 oy yüzdesiyle kabul edildi. Kenan Evren Cumhurbaşkanı oldu. Eski politikacılara 10 yıl yasak getirildi. Askerler yönetimi tekrar sivillere bırakmaya hazırlanıyordu. Ancak devir teslimden önce devletin bazı kurumlarında değişiklik yapmak istiyorlardı. 23 Aralık 1982. Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Necdet Öztorun'un odasında MİT Müsteşarı Burhanettin Bigalı, MİT Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Doğan Solman, MİT Daire Başkanı Garip Tuğcu, Emniyet Genel Müdürü Fahri Görgülü, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İrfan Tınaz, Sıkı Yönetim Koordinasyon Başkanı Korgeneral Nevzat Bölügiray ve yardımcı personellerin katıldığı bir toplantı yapılıyor. Toplantının gündemi kaçakçılık terör ilişkisinin sahibinin bulunmadığı ve bu çok önemli konuya el atacak bir sorumlu bulunması ve devreye MİT'in de girmesi. İlk sözü Orgeneral Öztorun aldı. Dünyanın kanaati bizim kaçakçılıkla mücadelemizin yetersiz olduğu ve ilgisiz olduğumuz yönündedir. Bu nedenle Ankara 4. Kolordu ve Sıkı Yönetim Komutanlığı'nda özel bir mahkeme ve ekip oluşturuldu. Ayrıca CIA ajanı, J. Sterling ve Uğur Mumcu gibi özel çalışan yazarlar da var. Yakalananlara ait belgeler yarım yamalak olduğu için mahkeme adamları bırakıyor. Bu iş yalnız emniyet ile yürümez. MİT de bu işe girmeli. Zaten yasaya göre bütün bilgilerin MİT'e verilmesi gerekiyor. Kaçakçılık istihbaratının Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı kompütürüne yüklemeli. MİT Müsteşarı Bigalı. Komutanım, biliyorsunuz kaçakçılık konusu MİT yasasında yok. Bu nedenle bizim kaçakçılık ile ilgili hiçbir çalışmamızda bulunmuyor. Emniyet Genel Müdürü Görgülü. Kaçakçılıkla herkes uğraştığı için hiç kimse bir şey yapamıyor. Yönlendirecek bir merkez lazım. Hala Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bulunan başkanlık bir istihbarat örgütüdür ve bunun operasyon yapma yetkisi yoktur. Devlet yeniden yapılanıyor. Bu toplantıyı 6 Mart 1983 tarihinde benzeri takip etti. Toplantılar sonucunda 6 Haziran 1983 tarihinde MİT'te Kontr Espiyonaj Daire Başkanlığı bünyesinde Kaçakçılık Şubesi kuruldu. Kaçakçılık Şubesi'nin başına Mehmet Eymür getirildi. Bulgaristan'dan apar topar döndükten sonra Mardin MİT Bölge Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Eymür, burada başta Yarbay Veli Küçük olmak üzere askerlerle yakın diyalog kurmuştu. Aslında MİT'te sadece yeni bir şube kurulmamıştı. Teşkilat yeni bir yapılanmaya gidiyordu. 1965 yılında sivil parlamentonun ürünü olan 644 sayılı yasanın aksine 5 generalden oluşan Milli Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılan 2937 sayılı kanunla MİT'in üstüne peçe örtüldü. Yeni yasa MİT'te neleri değiştirdi? Milli Emniyet Hizmetleri MAH ve 1965 yılında MİT kanunu çıkana kadar personel kadrolarının çoğunluğu Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü'nde bulunuyordu. Ordudan subay, assubay ve askeri memur ödünç alınıyordu. Bunların terfi ve tayinlerinde büyük sorun çıkması üzerine 1965 yılında istihbaratçı askeri personelin MİT'in İHA'sı ve MSB oluruyla çalıştırılmaya başlanmıştı. 1983 yılındaki değişikliğe göre Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında olup MİT'te görevlendirilecek subay, assubay, sivil memur, erbaş ve erlerin sınıf, rütbe ve miktarları her yıl ihtiyaca göre Genelkurmay Başkanlığı ve MİT Müsteşarlığı'nca müştereken tespit edilir denildi. Yani kontrol tamamen askerlere geçti. Öyle ki bir önceki yasada asker müsteşarın görev süresince silahlı kuvvetler makamlarınca denetlenemeyeceği, teftiş edilemeyeceği hükme bağlanmıştı. 1983 yılında yasada bu hüküm kaldırıldı. Ordunun sivillere karşı MİT'i elde tutma yöntemlerinden biri de bu değişiklikti. MİT Müsteşarı Başbakanlığa değil Başbakan'a bağlıydı. Bu arada MİT Müsteşarlığı askerler için de kıta hizmeti sayılacaktı. Korgeneral 4 yıllık hizmetini MİT Müsteşarlığında geçirebilecekti. Mensupları arasında şirket diye alınan MİT'in örgüt yapısı, mali kaynakları, kadro imkanları ve araç gereç durumu konusunda yıllardır sürdürülen açıklık terk edildi. Dipnot. Şirket aslında CIA mensuplarının kendi örgütlerine verdikleri addır. Bazı MİT mensuplarının da bu adı kullanması bir benzerlik mi yoksa oradan etkilenme, taklit etme dürtüsü mü? Her yıl bütçe kanunuyla birlikte mensuplarının tam sayısını, silah ihtiyacını kamuoyuna açık toplantılarda vermek MİT'i rahatsız etmişti. Örtü bunların hepsinin üzerini kapatıyordu. MİT'i yeniden düzenleyen yasa danışma meclisinde hiç tartışılmadan geçirildi. Zaten bu konuda basına haber yapma yasağı getirilmişti. Yeni yasa MİT Müsteşarı Korgeneral Burhanettin Bigalı döneminde çıkarılmıştı. Benim zamanımda biz bu MİT kanununu çıkardık, MİT'i yeniden reorganize ettik. O zaman Sayın Başbakan'a devlet büyüklerine dedik ki, efendim dışarı giden heyetlerimiz var. Görüşmelerden sonra gece geliyorlar, otel odasına bunu tezekkür ediyorlar. Yarınki müteakip taktiği belirliyorlar. Bunu belirlerken dinleniyor odaları, biz bunları brife edelim. Heyetlerden önce biz daha 15 gün evvel gidiyoruz, kontrol ediyoruz dinlemeler var mı? Emin olun çantalar dolusu dinleme cihazlarıyla ben kendi elimle götürüp göstermişimdir. Yani MİT'in çok kıymetli özel vazifeleri var. Dışarıya giden bütün büyükelçileri biz MİT'e davet ediyoruz. Briefing veriyoruz. Bütün büyükelçilerimizin elçilikleri şeylerini senede 2-3 defa gidip ekiplerimiz kontrol ediyor. Dinleme var mı diyor. Şaşarsınız, öyle memleketlerden öyle şeyler çıkarıyoruz ki hiç ummadığımız şeyler. Onun için bu gizli teşkilatın aleminde bu işler oluyor. Burhanettin Bigalı, Meclis Susurluk Komisyonu ifadesi sayfa 2138-2198. 1983 yılında devlet sanki yeniden reorganizasyona tabi tutulmuştu. Devletin sinir merkezleri yeni baştan tek tek ele alınıyordu. Sivil parlamento kurulmadan önce yangından mal kaçırır gibi yasal değişiklikleri arka arkaya çıkarılıyordu. 17 Ağustos 1983'te Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Kanunu. 13 Ekim 1983'te TBMM Genel Sekreterlik Teşkilatı Kanunu. 1 Kasım 1983'te MİT Kanunu. 9 Kasım 1983 yılında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği kanunları değiştirildi. Milli Güvenlik Konseyi, psikolojik savaşı MİT'ten alıp Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde kurulan Toplumla İlişkiler Başkanlığı'na tip verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde psikolojik harp konusunda kitap yazan komutanlardan biri de İstanbul'daki azınlıklara yönelik 6-7 Eylül olaylarının planlayıcılarından Sabri 25oğlu'ydu. Modern Mücadele Yöntemi ve Özel Harp Uygulaması adlı kitabında 25oğlu, psikolojik savaşı yürütecek bir kuruluşa neden Toplumla İlişkiler Başkanlığı adını verdiklerini şöyle açıklıyordu. Günümüzde büyük bir uygulama alanı bulan psikolojik faaliyetlere, psikolojik harp ve psikolojik hareket deyimlerini kullanmaktan kaçınılmaktadır. Zira bu terimler uluslararası alanda politikacıların, diplomatların ve hatta bazı komutanların bile şüpheyle karşıladıkları sevilmeyen sözcükler olmuştur. Asker psikolojik harbe çok önem veriyordu. Bu nedenle tipin başına bir dönem özel harp dairesi ÖHD başkanlığını da yapan Tuğgeneral Doğan Beyazıt getirildi. Devlette bu değişiklikler olurken siyasi yaşam yeniden şekilleniyordu. Hiram Abbas'la 20 milyon seçmen gibi 6 Kasım 1983 tarihinde seçim sandığının başına gidip oyunu kullandı. Turgut Özal'a sıcak bakıyordu. Halkın %45'i gibi o da oyunu ANAP'a verdi. ANAP'a sıcak bakan başkaları da vardı. Amerikan sermaye çevrelerinin en güvendiği yayın organı Wall Street Journal, Özal'ın veto yememesi için ABD yönetiminin Kenan Evren'e baskı yaptığını yazıyordu. Wall Street Journal, 26 Ağustos 1983. ABD Dışişleri eski bakanı Kissinger'ın vetolardan bir gün önce Türkiye'ye gelip Kenan Evren'le görüştüğünü yazmıştık. Turgut Özal'ın başına olmadık bir iş gelmemesi için Kenan Evren'in NATO'dan arkadaşı, ABD Dışişleri Bakanı General Alexander Haig de 13 Mayıs 1982 ve 12 Eylül 1983 tarihinde iki kez Türkiye'ye gelmişti. Seçimlerden hemen sonra Turgut Özal, ABD Ankara Büyükelçisi Robert Strauss Huppe'ye yaptıkları yardımlardan dolayı şükran mektubu yazdı. Dipnot, gazeteci Muammer Yaşar Bostancı 16 Ekim 1991 tarihinde şükran mektubunun orijinal metnini Sabah gazetesinde yayımladı. Gazeteci Ufuk Güldemir, Teksas Malatya adlı kitabında Turgut Özal'ın SİHA'daki biyografisini şöyle yazdı. Biz SİHA'nın özel biyografisini bizzat görmedik ama bunu gören bir kaynağın aktardığına göre Özal bu dokümanda gelmiş geçmiş en Amerikan yanlısı Türk lideri olarak takdim edilmektedir. Bilgi Yayın Evi 1992 sayfa 85-86. Milli Güvenlik Konseyi ABD'nin baskısıyla Turgut Özal'a başbakanlığı verdi. Ama bir de sürpriz yaptı adada. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu dünyaya ilan etti. Yeni bir dönem başlıyordu. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Başbakan Turgut Özal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Ürül, MGK Genel Sekreteri Orgeneral Necip Torumtay. Yeni dönemde Türkiye ilk olarak Çikita Muz ithalini, faturalı yaşamı ve döviz serbestisini tartışmaya başladı. Ekonomide köklü kurumsal reformlar yapılıyordu. Kültürel yaşamda da değişiklikler yavaş yavaş kendini hissettirmeye başlamıştı. Kamu yararı, kamu hizmeti unutulmuş, köşe dönmecilik baş tacı edilmişti. Sistem bir kez daha kendini yeniliyordu. Babalar operasyonu sonucu kavga başlıyor. Piyasanın yeniden şekillendiği o günlerde Mehmet Eymür, Hiram Abbas'la ilişkisini hiç kesmedi. Her daim ustasından feyiz aldı. Tıpkı Babalar Operasyonu'nda olduğu gibi. Yeraltı dünyasının ünlü isimlerini Behçet Cantürk, Dündar Kılıç ve Abüzer Uğurlu'yu MİT'te sorgulamak için Genelkurmay Başkanlığı'ndan izin istedi. Dipnot, MİT'in 9 Şubat 1984 tarih ve 01.10-11.02-254/214-177-15-27-11 sayılı yazısı. Mehmet Eymür'ün isteği Genelkurmay Başkanlığı'nca uygun bulundu. Aslında 12 Eylül askeri darbesinin ilk günlerinde 11 Ekim 1980 tarihinde İstanbul'da yeraltı dünyasına mensup 27 kişi Kabakoz'daki Deniz Piyade Üssü'ndeki gözetim evinde gözaltına alınmış, sorgularından sonra hepsi serbest bırakılmıştı. Ancak ikna olunmamış olacak ki bu kez yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden 23 kişi 22 Nisan 1981 tarihinde bir kez daha gözaltına alınmıştı. Babaları MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü birlikte sorgulamış, daha sonra polis sorgulamadan çekilip operasyonu MİT'e teslim etmişti. Sorgulamayı Cengiz Aboğlu Başkanlığı'nda MİT İstanbul Kaçakçılık Birimi yapıyordu. Silah kaçakçılığıyla örgütlerin direkt bağlantısı olduğu düşünülüyor ve altında ideolojik nedenler aranıyor, örgütlerin dış bağlantıları üzerinde de duruluyordu. Ancak yine sonuç alınamamıştı. 13 Aralık 1981 günü gözaltına alınan yeraltı dünyasının 15 ünlü ismi tutuklandı. Ancak onlar da mahkemede salıverildi. Dündar Kılıç ise 3 Ocak 1982 tarihine gözaltına alınıp 17 Ocak günü özgürlüğüne kavuştu. Peki 12 Eylül'ün en sıcak günlerinde gözaltına alınan Babalar Operasyonu'ndan niye bir sonuç alınamamıştı? Mehmet Eymür yeraltı dünyasıyla MİT İstanbul Bölge Başkanlığı'nın organik ilişkisi olduğunu tahmin ediyordu. İşte bu nedenle üçüncü kez Babalar Operasyonu'na start verildi. Mehmet Eymür kendisine güveniyordu, hemen kolları sıvadı. 2 yıl sonra babalar bir kez daha Babalar'a geldiler. Abuzer Uğurlu zaten Mamak askeri cezaevindeydi, yakalanması kolay oldu. Dündar Kılıç ve Behçet Cantürk ise İstanbul'da oturuyorlardı. Mehmet Eymür, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kaçakçılık İstihbarat Hareket Daire Başkanı Atilla Aytek'le birlikte İstanbul'a baskınlar düzenleyip iki ünlü babayı yakalayıp Ankara'ya getirdiler. Dipnot, Behçet Cantürk'ün nasıl yakalandığı, kendisinin ve ailesinin işkenceli sorgudan nasıl geçirildiği, ifadesi ve mahkeme aşamaları, yurtdışı mafya, asala PKK bağlantıları, cezaevi yaşamıyla nasıl öldürüldüğü konusunda ayrıntılı bilgi için Soner Yalçın'ın Beco, Behçet Cantürk'ün Anıları adlı kitabına bakılabilir. Behçet Cantürk konusunda ayrıntılı bir kitap yazıldığı için biz bu çalışmamızdan sadece Dündar Kılıç'ın sorgusu üzerinde duracağız. Dündar Kılıç kitap yayına hazırlanırken 10 Ağustos 1999 tarihinde vefat etti. Dündar Kılıç 29 Şubat 1984 günü saat 13.30'da Ankara'dan hareket eden Atilla Aytek ekibi tarafından aynı gün saat 23.45'te İstanbul'da yakalanıp Ankara'ya getirildi. Burada araya girip bir bilgi aktaralım. Abdullah Çatlı, Oral Çelik gibi yurt dışındaki kaçak ülkücülerin Asala'ya karşı kullanılması gündeme geldiğinde bunların uyuşturucu kaçakçılığına bulaştığını tespit edip Hiram Abbas'ı uyaran kişi Atilla Aytek'ti. Hiram Abbas Asala operasyonunda kendini hep yeraltı dünyasına mensup biri olarak göstermişti. Özellikle Beyrut'ta Türkiye'den gelmiş uyuşturucu kaçakçılarıyla bol bol sohbet yapmıştı. Bu bilgilerini şimdi Mehmet Eymür ile Atilla Aytek'e aktarıyordu. İlginçtir, Mehmet Eymür de Bulgaristan'da görev yaparken kendisini yeraltı dünyasına mensup biri gibi göstermiş, kaçakçılarla içli dışlı olmuştu. İki İstanbul doğumlu Mehmet Eymür ve Atilla Aytekin Ankara yerine kendi sahaları İstanbul'da at koşturmaları, MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü ayağa kaldırdı. Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu teşkilatlar bölünmüştü. Aralarında yıllarca sürecek inanılmaz bir mücadelenin temeli atılmıştı. MİT Kaçakçılık Daire Başkanı Mehmet Eymür ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve İstihbarat Hareket Daire Başkanı Atilla Aytek birlikte hareket ediyorlardı. Karşılarında ise MİT İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş, İstanbul Emniyet Müdürü Ünal Erkan ile yardımcısı Mehmet Ağar vardı. Eymür Ağar dostluğu. Aslında her şey bir yıl önce oldukça farklıydı. Mehmet Eymür teşkilattan ayrılan Aydın Torunoğlu adlı arkadaşı aracılığıyla Mehmet Ağar'la tanışmış, adaş Mehmetler kısa sürede kaynaşmıştı. İkisinin de babası 27 Mayıs askeri harekatında mağdur olmuştu. Ancak Mehmet Ağar o günlerde biraz üzgündü. MİT'in kendisi hakkında bir rapor yazdığını öğrenmişti. Mehmet Eymür arkadaşının daha fazla üzülmemesi için raporu soruşturdu. Araştırması sonucu MİT İstanbul Bölge Başkanı Nuri Gündeş imzasıyla müsteşarlığa bir yazının ulaştığını öğrendi. MİT raporunda iş adamı Kemal Derinkök'le ilgili infaz işinin safsaklanması için Mehmet Ağar'ın Kemal Derinkök'e aracılık yapan Türker İnanoğlu'ndan rüşvet aldığı belirtiliyordu. Yapacak bir şey yoktu. MİT müsteşarlığı raporu Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı'na iletmişti. Bunun üzerine Mehmet Ağar'ı müfettişler soruşturmaya başlamışlardı. Mehmet Eymür bir İstanbul gezisinde durumu Nuri Gündeş'e açtı. Gündeş hemen telefonla Mehmet Ağar'ı arayıp raporu okumadan imzaladığını söyleyip özür diledi. Nuri Gündeş daha sonra Mehmet Ağar'dan müfettişlerin isimlerini alıp kendileriyle konuşup dosyayı kapattırmıştı. Bu olay Mehmet Eymür ile Mehmet Ağar arasındaki dostluğun güçlenmesine vesile oldu. Adaşlar birlikte çapkınlık yapıyor, Mehmet Ağar Ankara'ya gittiğinde Mehmet Eymür'ün bekar evinde kalıyor, Eymür İstanbul'a gittiğinde Ağar'da kalıyordu. Mehmet Eymür adaşı Ağar vasıtasıyla Ünal Erkan'la da tanışmıştı. Ancak Ünal Erkan'la aralarında bir soğukluk vardı. Ünal Erkan'ı İstanbul Emniyet Müdürü olmadan önce Kemal Horzum'a karşı yürüttüğüm operasyonel bir faaliyette isim olarak tanıyordum. Ünal Erkan'ın Kemal Horzum ve Ankaralı babalardan Kürt Ahmet'le çok içli dostlu olduğunu, bazı masraflarının Kemal Horzum tarafından ödendiğini, Kemal Horzum'un Ünal Erkan'ı İstanbul Emniyet Müdürü yapmak için çaba harcadığını biliyordum. Ünal Erkan ile ilgili bir diğer bilgim ise Ankara'da emniyet müdürü olduğu tarihte 1. Şubede görevli Cevdet Saral ile birlikte Hicabi Koç Yiğit, MİT ajanı olduğu iddia edilmişti. Yazarın notu, isimli ülkücüye düzmece ifadeler verdirerek ve bunu gazetelere el altından yazdırarak MİT'i çok güç durumda bıraktığıydı.